Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta Hayata Dokunan Sözler'de Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sevgili Selim Cerrah'la Arefe gününü, yani bugünümüzü ve kurbanı konuşacağız. Sayın Cerrah, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Biz Müslümanlar sevinçlerimizi genellikle yaşayanlardan önce bir ölülerimizle, geçmişimizle, bağlarımızla, köklerimizle birlikte paylaşırız. Mesela nikah kıyacağımız düğün olacağı gün en yaşlının eli öpülür. İldeki bir türbe ziyaret edilir. En çok sevdiğim de kurban ve Ramazan bayramı arefesinde mezarlıklarımız insan selidir. Adeta bir gün sonra canlı insanlara yapacak olduğumuz kutlamaların, sevincin, kucaklaşmanın, musafahanın bir evvelinde ölmüşlerimizle, dede, nine, amca, dayı, anne, baba, kardeşle bayramlaşırız. Bu bizim topraklarımıza ait bir gelenek. Arefe günü bu anlamda hem teşrik tekbirlerinin başladığı hem mezar ziyaretlerinin olduğu bir gün. Siz bunu nasıl anlamlandırıyor ve değerlendiriyorsunuz?
Tabii yani iki bayramımız var bizim dini bayram olarak baktığımızda. Hem Ramazan bayramı hem Kurban bayramı. Her ikisinde Arefe gününde ortak özellik bu kabir ziyaretleri dediğimiz geçmişi hatırlamak, geçmişe bir anlamda onlara dua etmek, onlarla önce bayramın bize İslam'ın ikramı olduğunu ama hayatın acıları olduğunu da, değil mi? Yani bunları birbirleriyle meczetmek, acı içinde güzellik, güzellik içinde acı, yani inişleri çıkışları birlikte değerlendirebilmek ki kaybolmayalım, kendimizi kaybetmeyelim şeklinde belki değerlendirebilir. Hem yani hal hatır bilmek önemli yani, değil mi? İnsan dediğimiz varlık netice itibarıyla dalından düşmüş bir meyve değil ki, bir tarihi var, bir kökü var, bir ailesi var. Bunları yad etmek lazım. Bize sahip olduğumuz değerlerin büyük bir çoğunluğunu onlar bıraktı. Yani burada değer kavramının altını çiziyorum özellikle. İmkanların değil, değerlerin. O açıdan o değerleri bize bırakmış olan büyüklerimizi, onları hayırla yad etmek, şehitlerimizin mezarlarının ziyareti mesela bayram ve Arefe günleri özellikle, onlar bu vatanı bize kanlarıyla bıraktılar. Onları hatırlamak, onlara bir hayır duası yapmak önemli. Bu açıdan Arefe günü dediğimizde hep bizim geleneğimizde mezarlıklar böyle bir ziyaret edilir, elden geçirilir. Bir misal çalısı çırpısı temizlenir, çiçekleri bakımı yapılır vesaire falan. Orada da bir hayat var. Onu da hatırlarız. Yani yarın biz bayram edeceğiz.
Köklerimizi sularız önce. Eyvallah. Önce köklerimizi sularız.
Eyvallah. Orada da bir hayat var yani. Orası yani ölmek hayattan kopmak değildir yani. Eskiden şimdi hem batı şehirlerinde hem İslam şehirlerine baktığımızda mezarlıklar şehrin içinde olurdu. Ölüm ve hayat iç içeydi. Şimdi biraz şehirden dışarıya çıkardık. Yani çok tahammül edemiyoruz. Ölümü hayatın dışına atmayı arzuluyoruz. Böyle değil bu. Bu açıdan böyle. Birinci boyutu. İkinci boyutu bu kurban ikliminde aslında üç şey var. Bir, haç. İki, teşrik tekbirleri. Ki nedir bu? Arefe günü sabah namazıyla başlar.
Başlayan.
Ve bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla birlikte biten. Yani 23 vakit namazında farz namazlarını kıldıktan sonra işte Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd diye tekbir getiririz. Teşrik tekbiri deriz bunlara. Şimdi 23 vakit. Hazreti Peygamber 23 yıl peygamberlik yaptı. Her bir vaktinin Peygamber Efendimizin bir yılına selam olduğu da söylenmiştir bazı kaynaklarda, kitaplarda. Onun bize bırakmış olduğu hatırayı 23 kere yad etmek, unutmamak, bir peygamber sevincine iştirak etmek. Aynı zamanda bu teşrik tekbirlerinde Allah'ın birliğini yeryüzüne ilan etmek, kainata. Yani bu önemli bir ibadet. Ramazan bayramında bu yok ama Kurban bayramında bu var. Ve aynı zamanda kurbanlarımızı eda ediyoruz, kurban kesiyoruz. Şimdi tabii şehirlerde kurban ibadeti biraz modernleşti.
Daha format çok, değişti
format
biraz.
Format değişti. Biraz daha böyle mezbahanelerde ve belediyelerin kesim için oluşturdukları yerlerde kasaplar vasıtasıyla kurbanlar kesiliyor. Sonra oradan işte etler alınıyor, pay ediliyor falan vesaire. Biraz da belki bu kurbanlar özellikle tatile dönüştüğü için İşimizin biraz da kolayına geliyor. Kurbanları bir hayır kurumuna bağışlayalım. İşte Afrika'ya gönderelim, Filistin'e gönderelim. Bunu da yapıyoruz, ediyoruz. Bunlarla yapmakta da fayda var ama her halükarda bir kurban iklimini yaşamak gerekiyor. Yani bu
kurban kendisi bir iklim değil mi zaten?
Bu bir iklim, bu psikolojiyi yaşamak gerekiyor. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşamak gerekiyor. Aile olarak bunu yaşamak gerekiyor. Kurban Allah'a kurbiyet, yakınlık için gerçekleştirilen bir ibadettir. Bunu bir ibadet olarak göreceğiz. Şimdi İslam fıkhına göre dört mezhep dediğimiz işte sünni mezheplerin üçüne göre kurban sünnet, Hanefi mezhebine göre vaciptir. Ama kuvvetli bir ibadettir. Yani kurban neyi öğretiyor bize? Bir diyelim ki koyunu alıyorsunuz, 10 gün 15 gün onu besliyorsunuz evinizde, onunla ilgileniyorsunuz, onunla aynileşiyorsunuz, onu çok seviyorsunuz. Sonra o çok sevdiğiniz şeyi kainatta en çok sevilen şeye feda ediyorsunuz, Allah'a. Yani işte efendim çocuklar işte önünde olur mu olmaz mı? Şimdi bakınız aziz dostum, Yumni Sezen hocanın da yanılmıyorsam, Ali Murat Daryal hocanın Kurban Kesmenin Psikolojik Temelleri diye bir kitabı da var. Kan akıtmak, bu şekilde bu kanı Allah için akıtmak insanın içerisindeki vahşet duygularını söküp alır diyor. Kurban ibadetiyle birlikte çocukluğundan itibaren yetişmiş olan çocuklardan çok fazla terörist çıkmaz. Yani bunu bir yere yazalım.
Evet.
İnsanda fıtri olarak şiddet duygusu vardır. Bu şiddet duygusunu ya meşru bir yoldan ve Allah için böyle kurban, bunun için aynı zamanda vaaz edilmiş bir ibadet. O kan akıtmayı görüyorsunuz. Çok seviyorsunuz o koyunu. Onunla oynuyorsunuz, besliyorsunuz. O 3-5
isim
gün,
koyuyorsunuz.
İsim koyuyorsunuz falan. Sonra onu Allah'a adıyorsunuz yani. Onu eti için kesmiyorsunuz. Yani evet. Hac suresinde Estağfirullah. Len yenâlellâhu luhumuha ve lâ dimâuha. Velâkin yenâlehu takvâ minkum.
Onun diyor eti ulaşmaz.
Tabii, Allah'a onun etleri veya kanları ulaşmaz. Ona ulaşacak olan sizin kalbinizdeki sorumluluk şuurudur. Takvadır. Veyahut da Hazreti Adem'in iki oğlu kurban kesmekle emrolundu. Habil ve Kabil. Şimdi biri kabul olundu, öbürü kabul olunmadı. Kabul olunan, olunmayan öbürüne diyor ki niye seninki kabul olundu? O da diyor ki takva minküm, kalbindeki sorumluluk şuuruyla kurban kesersen kabul olunur diyor. Sen Allah'a karşı sorumluluk şuuruyla kurban kesmedin. Dünyalık bir makama, mevkiye, bir nimete, bir kadına ulaşmak için bunu. Yani dolayısıyla kurban insanın Allah'a kurbiyetine vesile olacak bir vasıtadır, bir yakınlıktır. Hatırlayalım, Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i rüyasında kurban kestiğini görüyor 3 gece üst üste. Sonra oğlunu çağırıyor ve diyor ki evladım bir bak bakayım. Aile meclisini topluyor yani. Ne dersin diyor, ben seni rüyamdayken boğazladığımı görüyorum diyor. Onu Allah ona İsmail'i lütfetti, belli bir yaşa gelince sözünü hatırlattı ona rüya ile. Ve sonuçta bu aile meclisinde bir istişari karar alınarak oğlunu kurban etmeye götürüyor. Şimdi ve Allah onu bir sadakat imtihanından, bir teslimiyet imtihanından, babayı sadakat, evladı teslimiyet imtihanından geçiriyor. İbrahim Aleyhisselam sözüne sadık, İbrahim Aleyhisselam emre teslimiyet gösteriyor. Şimdi böyle bir ortamda Allah bıçak kesmiyor ve bir koç kurban onlara gönderiyor gökyüzünden melek vasıtasıyla ve kurban öyle başlıyor. Onun için hani senin İsmail'in kim diye kurbanı keserken bıçağı taşa çal. Sevgili kardeşim, orada senin kestiğin bir inek, bir koyun, bir deve değil yani. sen orada nefsini kurban ediyorsun, heveslerini. Hangi kötülüklerin var sende? Onları kurban ediyorsun. Yani orada akıtılan kurban kanıyla birlikte içindeki kötülükleri akıtmaya çalış. Kurbandan biriktirdiğin etleri şey yapma. Yani o et üzerinden bir hikaye üretmenin peşinden koşma. Dağıt, infak et onu. O ete senin ihtiyacın yok. Yoksulların hizmetini görsün, değil mi?
Evet.
Onlara yarasına merhem olsun, onların açlığına çare olsun, tokluk olsun. Ama sende o bir arınma olsun, bir temizlenme olsun, bir tezkiye olsun, bir güzelliğe vesile olsun. Tabii ki teslimiyete ve sadakate yol olsun yani. Bu açıdan kurbanı değerlendirirken mutlaka ben her yıl illa böyle yapalım demiyorum ama çocuklarımız özellikle küçük yaştayken onlarla birlikte bu iklimi bir iki sefer onlara yaşatalım.
Evet.
Yani bu bir gelenek olarak. Onun haricinde ya köylere gidelim yani. Şimdi kurban, bayram tatili, uzun tatil beldelerine gidelim, vekaleti verelim A kurumuna, B kurumuna. Onlar kessin değil de alalım çocuklarımızı. Hepimiz köy çocuğuyuz yani. Gidelim köylerimize, orada bir koyun alalım, o koyunu ona besletelim veya inek de olsa fark etmez, onun bekçiliğini yaptıralım.
Evet.
Sonra onu keserken de onu izlettirelim. Ya işte efendim işte birileri o ibadeti işte...
Yani yılda bir defa Allah emrettiği için yapılan bir koyunun kesilmesi seremonisini çocuklar görmesin diye bu kadar bağıran, çağıran medya, her gün televizyonlardaki filmler,
ne geçtiğim film filmleri yapacak,
çocuk oyunlarına...
Yani tabii canım, vahşete alıştırdık biz zaten
olan, çocuklar. Yani en çok müthiş derecede satan, oynanan, pazara oluşan oyunlar, çocukların ellerine silah alıp takır takır takır binlerce, yüzlerce, on binlerce insan öldürdüğü veya canlıları yok ettiği filmler.
Evet, yani
burada böyle bir yanılsama var değil mi? Böyle bir algı operasyonu
var. Tabii yani şimdi çocuklarımıza bilgisayar oyunlarıyla insan öldürmenin basit bir şey olduğu öğretildiği için bugün Filistin'deki zulme sesimiz çıkamıyor.
Evet.
Veya Doğu Türkistan'dakine veya Suriye'ye karşı duyarsızlaşıyoruz oradaki cinayetlere, zulümlere, kötülüklere karşı. Küçük yaştan itibaren bizi kötülüğe alıştırıyorlar. Kötülüğün olağan bir şey olduğunu bize öğretiyorlar. Ama iş ibadete gelince birileri eleştirmeye, böyle bir şey yok. Bu insanda işte nedir bu? İnsanda kan akıtma eğilimini meşru yolla ve Allah için yapmak. Yani bunu yapmak gerekiyor. İşte efendim... yani işte insanlar, işte Müslümanlar da cinayet işlemiyor mu? Yani işliyor tabii. Yani işte DAEŞ vesaire gibi sapkın terör örgütleri çıkıyor. Eyvallah. Ama onların kökenine de indiğiniz zaman göreceksiniz ki çocukluklarında bu duyguyla buradaki o aynı zamanda kurban eğitimi bir merhamet eğitimidir yani.
Yeah.
Tamam mı? O merhamet eğitiminden yoksun büyümüş insanlarda bu terör seviciliği başat unsur hale gelebiliyor maalesef. O açıdan bunları bir aynı zamanda kurban kesimini bir merhamet eğitimi olarak da
görmek
gerekiyor.
Yani bununla ilgili Nurettin Topçu rahmetullahi aleyhi atifen bir söz söylenir. Yani doğudaki bu İslam toplumlarındaki kurban ritüelinin, kurban ibadetinin bizde seri katil ve kitlesel imha yani gibi faaliyetlerin tarihsel olarak ortaya çıkması engel olduğunu, olmadığını, yani bir Srebrenica'nın ya benzer bir hikayemiz yok bizim. Yani bu DAEŞ, Taliban çok yeni hikaye üstad. Yani bunlar çok modern hikayeler ve hala da ne olduğunu çok iyi anlayabilmiş, analiz edebilmiş değiliz. Başlarında kimler var, hangi şartlarda bu insanlara yetildiler malum haliniz. En son Irak'ta o DAEŞ'liler uçaklarla, Amerikan uçaklarıyla alındılar. Kamyonlarla taşındılar. Nereye taşındı? Sina Adası'na götürüldüğü söyleniyor. Şunu diyeceğim. Yani ama objektif bir tarih kritiği yaptığımızda toplu katliamlar, jenositler ya da seri katiller yetişmiyor bu topraklarda. Bunun da birinci sebebi, Nurettin Hocam'dan mülhem söyledim onu, bu kurban kültürünü, kurban eğitimi olduğunu söyledim.
Eyvallah. Yani şöyle, şimdi tabii o çocuk üzülecek. Ağlayacak. Yani bırak üzülsün, ağlasın. Ama niye üzülüyorsun diye onu suçlama. Onu çağır. Bir insan olarak karşına otur.
Eyvallah.
Oturt ve anlat ona. De ki bak, can almak kötü bir şeydir. Hiçbir varlığın canını almamak gerekir. Biz bu hayvanın canını Allah emrettiği için alıyoruz. Bir, iki, bütün bu hayvanlar zaten sadece kurbanda kesilmiyor. Sürekli et yiyoruz biz.
Evet.
Et ihtiyacımızı karşılamak için Allah bunları bize yarattı. Bizim için yarattı, evet, bunları. Ama bu böyle. Burada ona acının acımasızlığa dönüşmemesi için onu bir eğitim vesilesi olarak kurbanı görmek gerekiyor. Anlamak, yaşamak ve yaşatmak gerekiyor. Ama yani niye üzülüyorsun, niye ağlıyorsun diye onu suçlamaya gerek yok. Evet, bu bir küçücük bir nasıl söyleyeyim ben kalp açısından acı bir eğitimdir. Evet, acı bir eğitimle bunu yaşamak gerekiyor.
Yani bunun da takdirini Cenab-ı Hak yapmış. Yani yapan bilir, bilen konuşur. Biz tıp fakültelerinde insan cesedi muhteremdir üstad, muhteremdir değil mi?
Tabii.
Ama ne yapıyoruz? Eğitim için kadavralarla üzerinden şu yollarımızı günlerce, aylarca çalıştırıyoruz. Tabii. Bunun için özellikle teşvik ediyoruz. Kadavra olarak bedenimizi kullanalım diye. Dolayısıyla burası ayrı bir fasıl. Ama asıl ben biraz daha derinleştirelim kazımızı. Kurban üzerinden gidelim istiyorum. Orada İbrahim'in bu teslimiyetine, Allah'tan aldığı mesaja teslim olup canparesini, ciğerparesini hemen bıçağın altına yatıracak kadar ona sadakat göstermesi var. Ama öbür tarafta da ben hep onu örnek, siz de çok iyi bir iletişimcisiniz. Bu meseleyi oğluyla konuşması var. İsmail'e anlatması var. Demek ki biz en zor meseleyi aslında çocuklarımıza anlatabiliriz, konuşabiliriz.
Kesinlikle anlatmak, konuşmak lazım zaten.
Evet, iki, onun da çok akıllıca vermiş olduğu bir cevap var yani ona. Yani ve bir duruş, tavır, eda var. Bunu da biraz
tabii şimdi bir, Hazreti İbrahim mağarada büyümüş bir çocuk. Kendisi çocukluğuna indiğimizde. İki, aile babası olduğunda Hazreti İsmail'i daha henüz kundaktayken annesiyle birlikte Allah'ın emriyle ıssız bir vadiye bırakmış. Zaman zaman gelmiş, kontrol etmiş. Ama üç, Hazreti İbrahim despot bir baba değil. Katılımcı, iletişime açık.
Müzakereci.
Müzakereci.
İstişareci.
Tabii yani şeffaf ilişki yönetimine sahip bir kişilik, bir insan. Yani kendi çocuğunu Allah'a kurban etmeyi adamış insan. Bunu yapar mı? Yapmamalı. Bu ayrı bir şey. Orada bir ders veriliyor bize. İki, Allah tarafından sözü sadakatle yerine getirilmesine karşılık olarak yine bir kere daha mükafatlandırılmış.
Evet.
Ama bu ilişki yönetiminde muazzam bir iletişim örneğini insanlığa miras bırakmış.
Evet.
Şimdi ailelerde eğitim devlete, bugünkü modern dünyada eğitim devlete ihale edilmiş bir mesele olarak görülüyor. Halbuki pedagojik olarak diyor ki pedagoglar, eğitim 2-7 yıldır yani. Bu 7 yılın devlete kaç yılını sen veriyorsun? Yani 1 yılın.
Son 1 yıl.
6
yıl anne babanın ocağında ve kucağında.
Eyvallah. Evet. O zaman bu çocukları yetiştirirken, aileler çocuklarını yetiştirirken nasıl yetiştirecekler bunu? Bunun yollarını hepimizin araştırıp okuyup öğrenmemiz gerekiyor. Yani bu programın konusu değil. Ama örnek olarak Hazreti İbrahim'in kendisiyle ilgili kendisinin ölümünü evladıyla konuşması. Bu seni öldüreceğim diyor ona yani. Ama bunu baskıyla zorla değil. Allah'a kurban edeceğim seni diyor. Yani burada nasıl bir dil oluşturmuş? Veyahut da Hazreti Lokman'ın Lokman suresinde oğluyla olan iletişimi. Kur'an'da bu tür iletişimler yoğun bir şekilde anlatılıyor bu çocuğa 5 yukarı. Dolayısıyla bir, hani bugünkü modern tabiriyle söyleyecek olursak demokratik olacak, katılımcı olacak, totaliter olmayacak, otoriter de olmayacak. Yani bu iletişim. Bu 4 esas önemli. Yani demokratik dediğimiz yani katılımcı bir şekilde herkesin şeffaf olacak. İlişki yönetimi açık olacak.
Toptancı ya da baskıcı olmayacak.
Tabii baskıcı, otoriter de olmayacak. Yani totaliter baskıcı, otoriter de gene buyurgan ama evet, o da olmayacak. Yani buyurgan da olmayacak. Yani farklı kavramlar bununla birbirine benzer de olsa. Demek ki aile içerisindeki meseleler müzakereci bir yaklaşımla hallolması gerekiyor. Müdahaleci bir yaklaşımla değil. Müdahale olunacak şeyler vardır mutlaka. Ama daha çok olaylar olmadan önce konuşulup eğitimin yapılması gerekiyor. Olduktan sonrası kriz yönetimidir.
Evet.
Meseleleri aile içerisinde bir kriz yönetimine dönüştürmeden kişilik eğitimi üzerinden, şahsiyet eğitimi üzerinden halletmek, yol yordam içerisinde bunları bir şekilde kotarmak gerekiyor. Yani burada belki bu bağlamda 3 aşağı 5 yukarı bunları paylaşmış olabiliriz diye düşünüyorum.
Peki günümüze gelelim. Bugün kurbanın ifa edilmesi, kurban ritüelinin ibadetinin icra edilmesi. Hani biz hep eski hakikaten hayırlı anlarız. Hep insan geçmişine bir sevgisi, özlemi vardır. Düşünüyorum bizler babamıza göre çok daha İslami anlamda, kültürel, manevi anlamda, tahsil anlamda daha iyi şartlarda yetiştik üstadım. Ama benim babamın bana sağlamış olduğu, deminden beri bahsettiğiniz o kurban bir günü var, ilk günü. Sabah kalkılıp namaza gidilmesi, namaz kılınıp gelinmesi. O bir hafta 10 gün bir aydır beslenmiş, sarmaşık otuyla beslediğimiz, boyadığımız, adımızı yazdığımız filan. Kurbanın yatırılması. Babamız keser, bizimle beraber bize nasıl keseceğini gösterir. Derisini yüzmeyi öğretir, iç organlarını çıkartmayı öğretir. Hemen hiçbir şey yedirmez bize. İlk der oğlum orucuz, orucumuzu bunu açacağız diye bir tabir kullanır. Yani ilk o hemen annem bir yandan mangalı yakar. Hemen ilk daha budun birinden falan yenir. Bunu biz gerçekleştiremiyoruz. Dolayısıyla mesela ben babamdan öğrendim bir kurban, bir koyunu şu an aziz dost. Bir saat içerisinde keser, güzel parçalar. Abi bir saat, iki saatim alır. Bir usta bir kasap bunu bir 15 dakikada yapıyor. Evet, o söylediğiniz şeyleri orada birlikte yapmak, becermek, yaşamak, hissetmek bambaşka bir şey. Ama günümüzde de bu çok mümkün değil herkes için. Vakıflar var, dernekler var, STK'lar var. Ülkemizde çok hamdolsun son 10 yılda bu sosyal politikalar yüzünden çok hani eti bulamıyorum, eti yemiyorum diyecek insan çok az sayıda olduğunu düşünüyorum ama dünyada ise facia, açlık, kıtlık, yokluk devam ediyor. Bu vakıflara sağ olsunlar bunları alıyorlar ve oraya götürüyorlar. Buralara verilmesi konusunda neler söylersiniz? Veya iki kurbanı var, karı koca çalışıyorlar. Birisini kesme, birisini gönderme anlamında değerlendirmeleri uygun olmaz mı?
İyi olur. Şöyle, yani bir kere birden fazla kurban kesilecekse birisini evde kesmek. Diğerlerini infak etmek.
Çok yoğun çünkü, karı koca çalışıldığı için.
Evet, infak etmek gerekir. Bunu da işte dış ülkelerde, ihtiyaç olan yerlerde bizim gerek... İşte devletin bu konuda vakıfları var. Yani Diyanet Vakfımız var, Kızılay var. Bu işle ilgili bunlara destek olunabilir. İlave olarak işte Deniz Fener Derneği, Sadaka Taşı Derneği, İHA gibi kurumlar var. Bunlar da çok ciddi anlamda bu konuda işler yapıyorlar.
Evet.
Biliyorum yani hepsini 3 aşağı 5 yukarı yöneticilerini de tanıyoruz zaten arkadaşlarımız. Daha başka yerel örgütler, organizasyon, kişi inisiyatifler de olabiliyor. Yani gerçekten güvendiğiniz birisi, bana zaman zaman mesajlar geliyor. Ben işte bu sene kurbanda falan ülkeye gidiyorum, kurban kesmeye gidiyorum işte. Yani herhangi bir kurumla bir bağ yok ama o kişisel olarak onu dert edinmiş, o ülkeye gidiyor. Bu tür şeyler güveniyorsanız tabii. Yani burada güven esastır ama şimdi güven suistimali açık bir şeydi. Kontrol de gerekir. Yani sadece güvenli olmaz, kontrol de gerekir. Yani bunlara da mesela yani bunu yapmak gerekiyor. Özellikle bu yoksul ülkelerde. Bir bu konuda bu yoksul ülkelerde bir kültür de oluştu. Oradaki insanlar da bekliyorlar işin doğrusu. Yani onu da şey yapmamak lazım. İşte efendim ya işte bizim ülkemizin de işte biriktirdiğimiz paradır, niye yurt dışına gönderir falan. Böyle bir dünya yok artık yani. Bunları bir kenara koyalım. Böyle bir dünya yok. Ben özellikle bu konuda hakikaten bu kurumlara gerek işte bahsettiğimiz devlet kurumlarına veyahut da gerek sivil toplum
çok muhteşem işler tabii, var Arakan'da
şurada burada. Bu tür yani dönemlerde hani ilgili. Böyle gönüllü olarak gidip görev alan almak isteyenler varsa yeriz gitsin gitsin görev alsınlar. Yani ben işte kurbanda 10 gün 15 gün veya 3 gün 5 gün neyse gidip ülkelerde kurban kesimine yani şüphesi olan mesela insanlar olabilir. Kendisi gitsin işin başında ve o heyetle birlikte gitsin. Yani ben görev almak istiyorum. Gitsin görsünler. Yani bunları yerinde bu uygulamalar nasıl yapılıyor, ediliyor, bu yardım dağıtımlarına geçmişte katılmış birisi olarak da özellikle bunu söylüyorum. Bunlar önemli şeyler. Veyahut da yurt içinde de diyelim ki yani köyünüzde, mahallenizde Kur'an kursu var, orada talebeler var veyahut da işte öğrenci yurtları var değil mi? Ama şeyine güveneceksiniz. Ne derler ona? İstikametine güveneceksiniz. Bir, iki, ben bağış konusunda... şu kişisel inisiyatiflere ayırıyorum. Yani kişisel inisiyatifle kurban kesmeye gidiyorum diyenlere o belki bir makbuz falan veremez. O tamamen kişiye olan güveninizle ilgilidir ama bağış konusunda makbuzsuz bağışı dinleyicilerimiz yapmasınlar hiçbir şeye.
Eyvallah.
Hiçbir yere. Yani makbuz demek ne demektir? Devletin denetimi demektir. Devletin vakıflara vakıflar genel müdürlüğü, derneklere dernekler dairesi mutlaka denetliyor. Bu yardımları yerinde kestiniz mi? İşte kaç tane kestiniz? Bunların rakamları.
Suistimalleri minimize ediyoruz. İhtimalle ortadan kaldırıyoruz.
Yani
eyvallah.
Bu işlerde kişisel inisiyatiflerin dışında işte ben işte bizim işte Kur'an kursumuza ver. Tamam vereyim senin Kur'an kursuna kardeşim. Makbuzunu ver.
Hı-hı.
Tamam. Yani hı-hı. Devletin denetimine o imkanın girmesi gerekir. O nasıl kullanılıyor, ediliyor falan filan ona bakmak gerekiyor. Bir de tabii bu son dönemlerde tabii çok işte cemaat tarikat mevzuları biliyorsunuz Türkiye'de çok tartışılıyor. Yani özellikle bu konuda da hassas olup dikkatli olmakta fayda var. Kardeşim bir kere yani bir makbuzsuz kesinlikle yardım yapmasınlar. İki yani bazı örgütler var ki burada cemaat tarikat bunlar zararlı yasak şeyler değildir. Ama şimdi nasıl ki diyelim bu ülkede birileri dini de veya bu dünyada yanlış sömürebiliyor, kullanabiliyorsa, Atatürk'ü de yanlış bir şekilde sömürüp kullanabiliyorsa, cemaati tarikatta yanlış bir şekilde sömürüp kullananlar vardır, olacaktır. Evet. Burada bize
her kutsalın suistimalci olacaktır.
Evet, kutsal değerli olmayan olan şeyin, da, kutsal olmayan da, olan, tabii, tabii.
Yani cari olan, kıymetli olan.
Hiç kimse gidip de ben teneke satıyorum diyerek sahtesini yapıp satmaz.
Evet,
bir şey kıymetliyse onun sahtesi olur.
Evet.
Doğrusuyla sahtesini birbirinden ayırsınlar evet. Derim. Yani
eyvallah.
buna özellikle dikkat etmek lazım ama yani böyle çok öteden beri geleneği olup gelen kadim kurumlarımızı ve kuruluşlarımızı hukukunu da koruyalım. Ama bunları taklit eden ve suistimal edenleri de görelim. Onlara da kesinlikle bu konularda bu tür yapılara maddi kaynak aktarmayalım.
Eyvallah.
Yani bu konuda hassas olalım.
Hassas olalım. Peki son 1-1,5 dakikamız kaldı. Şehirde bayramı icra eden insanlara bildiğimiz bu kıstaslar içerisinde bildiğimiz o bir yandan tatil kültürü var, apartman var vesaire vesaire. Önereceğimiz yine de güzel şeyler olabilir bayrama ait, bayrama dair. Neler söyleyebiliriz? Yani mesela aklıma şey geldi işte. O güzel reklamlar çekiyorlar ya Ramazan, Ramazan ve Kurban'da. Yani bu yaşlıları ziyaret etme, belki çocuk evlerini, belki kimsesiz çocukların kaldığı yerleri gibi hukuku geliştirme, akrabaları ziyaret gibi.
Eyvallah. Evet. Yani tabii dostlukları çoğaltmak, ilişki yönetimini, iletişim kanallarını açmak gerekiyor. Bunlar mümkünse yüz yüze ama şimdi son dönemlerde bu işte WhatsApp gruplarıdır vesaire falan gibi şeyler çıktı. Herkes bir WhatsApp grubu oluşturup böyle bunlara da tevessül etmemek lazım. Yani tebriği ya yüz yüze veyahut da arayıp sesini duyarak
yapmamız lazım.
Yapmak lazım kanaatin acizeme göre.
Evet.
Aksi takdirde öbürü yük oluyor. Yani bakılmıyor. Kimse kimsenin attığı mesajı okumuyor ama herkes herkese mesaj atıyor.
Atıyor.
Böyle bir dünya yok. Yani bunlarla uğraşmak yerine mümkünse hal hatır bildiğimiz insanlarla iletişime geçip onları arayıp hal hatır etmek tabii yani bunun daha önemli olduğunu tabii bayramlar içerisinde özellikle hani toplu bayramlaşmalar oluyor işte kurumların
evet.
Yani bu siyasi partilerinde oluyor, vakıflarında oluyor, ne bileyim köy
mezunlarında oluyor.
Mezunlarında oluyor falan filan. Ben öyle yapıyorum. Eyvallah. Yani dostlarımı görmek için bu tür
organizasyonları kullanıyoruz.
Haberim mesela Ramazan bayramında diyelim ki ümmet bayramlaşması diye bir şey var. Her bayramda Hacı Bayram Camii'nin avlusunda dünyadan Türkiye'ye gelen öğrencilerle
evet.
Yapılan bayramlaşma var. Ben Ankara'da olduğumda bu ümmet bayramlaşmasına katılıyorum. Hiç tanımadığım insanlarla orada sarılıp kucaklaşıyorum. Yani
evet.
Bu o kadar güzel. Bütün dünyayı kucaklamış oluyor. Bütün dünyanın bayramını tebrik etmiş oluyoruz. Yani.
O zaman buradan son cümlemizde bütün dinleyenlerimizin Kurban Bayramlarını tebrik eder.
Eyvallah. Allah inşallah kesmiş olduğumuz, kesecek olduğumuz kurbanları mebrur ve makbul ibadetler
evet.
Zümresine dahil etsin diyelim. Ve
hayırlı bayramlar.
Hatır bilen insanlardan olalım diyerek hayırlı bayramlar dilerim.
Amin. Hayırlı bayramlar.
Hayata dokunan sözler.